Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 34. ayrım. Bir çift barış muhafızı bir kapı eşiğinde iki büklüm halde gözyaşı döken Kapitol kızını aldırmadan koşarak geçtiler. Gözyaşlarımı içime gömdüm. Yanaklarımdan süzülenleri donmasınlar diye sildim ve kendimi toplamaya çalıştım. Pekala, ben hala kimliği belli olmayan bir sığınmacıydım. Yoksa Gale'i yakalayan barış muhafızları beni kaçarken görmüş olabilirler miydi? Pelerinimi çıkarıp, kırmızı diş yüzeyi yerine siyah astarı açıkta kalacak şekilde ters yüz ettim. Başlığı yüzümü saklayacak şekilde indirdim. Silahımı göğsüme yakın tutarak bloğu taradım. Ortalıkta yalnızca bir avuç sersemlemiş avare vardı. Beni fark etmeyen iki yaşlı adamın peşine takıldım. Kimse yanımda yaşlı adamların olmasını beklemezdi. Bir sonraki kavşağın sonuna varınca durdular. Az kalsın onlara bindiriyordum. Şehir meydanına gelmiştik. Gösterişli binaların çevrelediği geniş alanın tam karşısında başkanın malikanesi yükseliyordu. Meydan, ortalıkta dolaşan, ağlayıp sızlayan ya da öylece oturup karın üzerlerini kaplamasını bekleyen insanlarla doluydu. Hemen aralarına karıştım. Malikaneye doğru yol alırken, ayaklarım terk edilmiş hazinelere ya da kardan donmuş uzuvlara takılıyordu. Tam yolu yarılamışken, beton barikatı fark ettim. Yaklaşık 1,5 metre yükseklikteydi ve büyük bir dikdörtgen biçiminde malikanenin önünde uzanıyordu. Boş olacağını sanırdınız ama içi sığınmacılarla tıklım tıklım doluydu. Belki de bunlar malikanede barındırılmak üzere seçilmiş insanlardı. Ama yaklaştıkça bir şeyin daha farkına vardım. Barikatın içindekilerin tamamı çocuktu. Küçüklerden ergenlere kadar her yaşta çocuk vardı. Korkmuş ve soğuktan buz kesmiş. Grup halinde birbirine sokulmuş ya da uyuşmuş gibi yerde kendi kendine sallanan bir yığın çocuk. Malikaneye buyur edilmiyorlardı. Buraya hapsedilmişlerdi ve barış muhafızları başlarında nöbet tutuyordu. Bunun onları korumak için alınmış bir önlem olmadığını derhal anladım. Kapitol onları korumak isteseydi bir sığınağa götürülürlerdi. Amaç Başkan Snow'u korumaktı. Çocuklar insanlardan oluşan kalkan vazifesi görüyorlardı. Bir arbede oldu ve kalabalık sola doğru kaydı. Benden daha iri bedenlerin arasında tabii ki ben de sürüklendim. İsyancılar, isyancılar bağırışmalarını duydum ve içeri sızmış olduklarını anladım. İtişmeler beni bir bayrak direğine kadar sürükledi. Direğe sımsıkı tutundum. Tepeden sarkan halata tutunarak kendimi yukarı çekip ezici kalabalıktan sıyrıldım. Evet, isyan ordusunun meydana aktığını, sığınmacıları yeniden caddelere sürüklediklerini görebiliyordum. Çevrede devreye girmesi an meselesi olan kozaları taradım ama beklediğim olmadı. Olan tam olarak şuydu. Kapitol mührü taşıyan bir hava aracı doğruca barikattaki çocukların üstünde belirdi ve üzerlerine çok sayıda gümüş paraşüt yağdırmaya başladı. Çocuklar bu kaosta bile gümüş paraşütlerin içinde nelerin olduğunu anlamışlardı. Yiyecek, ilaç, hediyeler. Büyük bir hevesle kapışmaya başladılar. Donmuş parmakları bağırcıklarla boğuşuyordu. Hava aracı gözden kayboldu. 5 saniye sonra 20 kadar paraşüt eş zamanlı olarak infilak etti. Kalabalıktan bir feryat yükseldi. Kar kıpkırmızı olmuş, dört bir yana küçücük beden parçaları saçılmıştı. Çocukların büyük bir kısmı derhal öldüler. Ancak diğerleri yerde öylece yatıyorlardı. Bazıları sessizce oradan oraya sendeliyor, ellerinde kalan gümüş paraşütlere içlerinde kıymetli bir şeylerin olması mümkünmüş gibi boş gözlerle bakıyorlardı. Barış muhafızlarının kaçışmalarına bakılırsa bunun olacağını onlar da bilmiyordu. Açılan boşluğa yeni bir beyaz üniforma ordusu akıyordu. Ama gelenler barış muhafızları değil, sağlık ekipleriydi. İsyancı sağlıkçılar. Üniformalarını nerede olsa tanırdım. Ellerinde tıbbi malzemelerle çocukların arasına karıştılar. Önce sırtından aşağı inen sarı saç örgüsünü gördüm. Sonra ağlayan bir çocuğun üzerini örtmek için paltosunu çıkarırken, içeride tutmayı başaramadığı gömlek ucunun ördek kuyruğu uzantısını, Effie Trinket'ın toplama gününde adını okuduğu anda verdiğim tepkiyi verdim. bütün takatimi kaybetmiş olmalıydım çünkü kendimi bayrak direğinin dibinde buldum. Son birkaç saniye kayıptı. Sonra daha önce yaptığım gibi kalabalığı yararak ilerledim. Uğultu arasında sesimi duyurmaya çalışarak adını haykırdım. Ona ve barikata neredeyse ulaşmıştım ki sesimi duyduğunu sandım. Çünkü beni görmüş, dudakları adımı fısıldamıştı. Ve işte tam o anda paraşütlerin geri kalan kısmı da patladı. 25. Gerçek mi, gerçek değil mi? Alev alev yanıyordum. Paraşütlerden püsküren alev topları barikattan sekip, karlı havayı yararak uçtular ve kalabalığın üzerine indiler. Tam dönmek üzereyken toplardan biri beni yakaladı ve dilini sırtımda dolaştırıp beni yepyeni bir şeye dönüştürdü. Söndürülmesi güneş kadar güç bir yaratığa. Bir ateş muttasının tanıdığı tek bir duygu vardı, ızdırap. Ne görüntü, ne ses, ne de etin amansız yanışı dışında bir his. Belki de bilinci kaybetme anları da vardı ama ben o anlara sığınamadıktan sonra ne önemi vardı ki? Ben Cina'nın kuşuydum. Tutuşmuş, kaçılmaz bir şeyden, bedenimde büyüyen alev tüylerinden kaçmak için çılgın gibi uçan bir kuş. Kanatlarımı çırpmam, yangını körüklemekten başka bir işe yaramıyordu. Kendimi tüketiyordum, yok yere. Sonunda kanatlarım bocalamaya başladı. İrtifa kaybettim ve yer çekimi beni Fini'nin gözlerinin renginde köpüklü bir denize çekti. Suyun altında bile yanmaya devam eden sırtımın üstünde süzülmeye başladım ama ızdırap acıyı yatıştırmıştı. Akıntıya kapılıp artık yönümü kendim seçemez olunca işte o zaman geldiler. Ölüler. Sevdiklerim üstümdeki açık gökyüzünde kuşlar gibi uçuyorlardı. Havada süzülüyor, zikzaklar çiziyor, onlara katılmam için beni de çağırıyorlardı. Peşlerinden gitmeyi deli gibi istiyordum ama deniz suyu kanatlarımı ağırlaştırmış, kaldırmamı imkansız hale getirmişti. Nefret ettiklerim suyun içindeydiler. Tuzlu etimi iğne dişleriyle koparan, ürkütücü, pullu yaratıklar. Beni hiç durmadan ısırıyor, suyun altına çekmeye çalışıyorlardı. Pembeye boyalı küçük beyaz kuş pike yaptı ve pençelerini göğsüme geçirdi. Beni suyun üstünde tutmaya çabalıyordu. Hayır Katniss, hayır, gidemezsin. Ancak nefret ettiklerim kazanmak üzereydiler ve beni böyle tutmaya devam ederse o da kaybolup gidecekti. Prim, bırak! Ve sonunda bıraktı. Suyun derinliklerinde herkes beni terk etmişti. Yalnızca kendi soluğumun sesi, suyu içime çekmek ve sonra ciğerlerimden atmak için harcadığım müthiş çaba vardı. Durmak istiyordum, soluğumu tutmak. Fakat deniz benim irademe aldırmadan kendi yolunu buluyordu. Bırak öleyim, bırak diğerlerinin peşinden gideyim. Beni orada tutan şeye yalvarıyordum ama yanıt yoktu. Günlerce, yıllarca, belki de yüzyıllarca tutsak kaldım. Ölüydüm ama ölmeme izin yoktu. Canlıydım ama ölüden beterdim. O kadar yalnızdım ki nefret edilesi bile olsa her şey kabulümdü. Ama sonunda bir ziyaretçim oldu. Tatlı bir ziyaretçi. Morfin. Damarlarımdan akıyor, acımı yatıştırıyordu. Vücudumu yükselecek ve köpüklerin üzerine uzanacak kadar hafifletmişti. Köpük. Gerçekten de köpüklerin üstünde süzülüyordum. Köpüğü parmak uçlarımda ve çıplak bedenimin kıvrımlarında hissediyordum. Çok acı vardı ama gerçeği andıran bir şey daha vardı. Gırtlağımdaki zımpara hissi. İlk arenadan yanık merhemi kokusu. Annemin sesi. Bunlar beni korkutuyordu ve bir anlam verebilmek için derinlere dönmek istiyordum ama geri dönüş yoktu. Kim olduğumu kademe kademe kabul etmek zorundaydım. Kanadı olmayan, fena halde yanmış bir kız. Ateşsiz ve kız kardeşsiz. Göz kamaştırıcı Kapitol Hastanesi'nde doktorlar sihirlerini konuşturuyorlardı. Açık yaralarımı yeni cilt katmanlarıyla kapladılar. Hücreleri benim olduklarını düşünmeye ikna ettiler. Vücut parçalarımla ustaca oynadılar. Yerlerine iyice oturttuklarından emin olmak için eğdiler, esnettiler. Sürekli ne kadar şanslı olduğumu duyuyordum. gözlerim kurtulmuştu ve yüzümün büyük bir kısmı. Ciğerlerim tedaviye yanıt veriyordu. Eskisi kadar iyi olacaktım. Narin tenim, çarşafların baskısına dayanacak kadar güçlenince yeni misafirler gelmeye başladı. Morfin, kapıyı hem ölülere hem dirilere aralamıştı. Gülümsemeyen, sarımtırak Heymit. Yeni bir gelinlik diken Cina. İnsanların ne kadar iyi oldukları konusunda gevezelik eden deli. İdam ağacının tamamını söyleyen ve bundan vardiyalar arasında sandalye tepesinde uyuyan annemin haberinin olmaması gerektiğini hatırlatan babam. Bir gün beklentilere uyandım ve rüyalar ülkemde yaşamama izin verilmeyeceğini anladım. Ağızdan gıda almak zorundaydım ve kendi kaslarımı hareket ettirmek, tuvalete gitmek. Başkan Coyne'in kısa ziyareti durumu perçinledi. Endişelenme dedi, onu sana sakladım. Konuşamıyor olmam, doktorları her an biraz daha şaşırtıyordu. Yeni testler yapıldı ve her ne kadar ses tellerimde hasar olsa da konuşmamamın buna bağlı olamayacağı ortaya çıktı. Sonunda bir kafa doktoru, Doktor Aurelius, ortaya fiziksel anlamda değilse de zihinsel olarak bir avoksa döndüğüm teorisini attı. Sessizliğimin duygusal bir travmadan kaynaklandığını söyledi. Ona sunulan yüzlerce tedavi önerisini beni kendi halime bırakmalarını söyleyerek geri çevirdi. Ben hiçbir şey ya da hiç kimseyle ilgili soru sormazken insanlar sürekli yeni bilgiler taşıyorlardı. Savaşla ilgili olarak Kapitol o paraşütlerin patladığı gün düşmüştü. Panem'i Başkan Coyne yönetiyordu ve Kapitol'ün geriye kalan bir iki küçük direnişini de bastırmak için bölükler görevlendirilmişti. Başkan Sunov'a gelince tutsak edilmişti. Yargılanmayı ve çok büyük ihtimalle idam edilmeyi bekliyordu. Suikast ekibim, Cressida ve Pollux, savaş yıkıntılarını görüntülemek üzere mıntıkalara gönderilmişlerdi. Kaçma girişimi sırasında iki kurşun yiyen Gale, iki de barış muhafızlarını temizliyordu. Pete hala yanık ünitesindeydi. Sonuçta o da şehir merkezine ulaşmayı başarmıştı. Aileme gelince annem kederini işine gömmüştü. Hiç işim olmadığı için kederim beni gömüyordu. Beni ayakta tutan tek şey Coyne'in sınavı öldürebileceğime dair söz vermiş olmasıydı. Bunu da yaptığım zaman geriye hiçbir şey kalmayacaktı. Bir süre sonra hastaneden taburcu edildim ve başkanın malikanesinde annemle paylaşacağımız bir odaya geçtim. Annem hemen hemen hiç gelmiyordu. Yemeklerini iş yerinde yiyor, orada uyuyordu. Beni kontrol etmek, yemeklerimi yediğimden, ilaçlarımı kullandığımdan emin olmak Heymit'e düşmüştü. Bu kolay iş değildi. 13. mıntıkadaki eski alışkanlıklarıma dönmüştüm. Malikanenin içinde izinsiz dolaşıyordum. Saklanacak tuhaf, küçük yerler arıyordum. Bir kürk dolabı, kütüphanede bir dolap. Kullanılmayan mobilyaların istiflendiği bir odadaki uzun süre önce unutulmuş banyo küveti. Mekanlarım loş, sessiz ve bulunması imkansız kuytulardı. Kıvrılıyor, kendimi iyice küçültüyor ve tamamen kaybolmaya çalışıyordum. Sessizliğin ortasında üzerinde psikiyatri hastası yazılı hastane bilekliğimi çevirip duruyordum. Adım Katniss Everdeen. 17 yaşındayım. Evim 12. mıntıkada ama artık 12. mıntıka yok. Ben alaycı kuşum. Kapitol'ü alaşağı ettim. Başkan Snow benden nefret ediyor. Kız kardeşimi öldürdü. Şimdi de ben onu öldüreceğim ve sonra açlık oyunları sona erecek. Periyodik olarak kendimi odamda buluyordum. Beni oraya morfin ihtiyacım mı sürüklüyordu yoksa Heymit mi izimi sürüp buluyordu emin değildim. Yemeğimi yiyor, ilacımı alıyordum. Banyo yapmam isteniyordu. Derdim suyla değildi. Çıplak, ateş muttası bedenimi yansıtan aynaylaydı. Dokunaklı yapılan yerlerde hala bebek pembesi bir görüntü vardı. Hasar görmüş fakat kurtarılabilir olarak kabul edilen bölgeler ise kırmızı, sıcak ve eriyik haldeydiler. Eski halimden kalma yamalar beyaz ve soluk bir renkle parlıyordu. Deri parçalarından yapılma acayip görünüşlü, 40 yama bir yatak örtüsünü andırıyordum. saçlarımın bir kısmı tamamen yanmıştı. Geri kalan kısmı ise tuhaf uzunluklarda kırpılmıştı. Katniss Everdeen, Ateşler İçindeki Kız. O acının anılarını tazelemese, vücudumun görüntüsü hiç umurumda olmayacaktı. Ve neden acı içinde olduğumu hatırlatmasa. Ve o acının başlamasından hemen önce olan şeyi. Ve küçük kız kardeşimin bir insan meşalesine dönüşmesini izleyişimi. Gözlerimi yummanın bir faydası olmuyordu. Ateş karanlıkta daha parlak yanıyordu. Zaman zaman Doktor Aurelius Chica geliyordu. Ondan hoşlanıyordum çünkü artık güvende olduğuma, henüz göremesem de bir gün yeniden mutlu olacağıma ya da panemde işlerin daha iyi gideceğine dair saçma sapan şeyler söylemiyordu. Yalnızca konuşacak halde olup olmadığımı soruyordu. Yanıt vermediğim zaman bir koltukta uyuyakalıyordu. Aslına bakarsanız ziyaretlerinin asıl motivasyonunun şekerleme ihtiyacı olmasından şüpheleniyordum. Ama bu durum ikimizin de işine geliyordu. Size tam saati ve dakikaları veremesem de o an gittikçe yaklaşıyordu. Başkan Snow yargılanmış, suçlu bulunmuş ve idama mahkum edilmişti. Bunları bana Hamid anlatıyordu ya da koridorda yanlarından geçtiğim muhafızların konuşmalarına kulak misafiri oluyordum. Alaycı kuş kostümüm odama getirilmişti. Kuşanılacak durumdaki yayım da oradaydı ama ok kılıfı yoktu. Nedeni zarar görmüş olmaları ya da silah bulundurmamamın daha doğru olması olabilirdi. Zaman zaman olaya hazırlanmalı mıyım diye düşünüyordum ama aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Bir akşamüstü boyalı bir paravanın arkasındaki minderli bir pencere içinde geçirdiğim uzun saatlerin ardından kalktım ve sağ yerine sola döndüm. Kendimi malikanenin tuhaf bir yerinde buldum ve yönümü derhal kaybettim. Yaşadığım bölümün aksine burada yol soracak hiç kimse yok gibiydi. Yolumu kısa sürede bulmayı diliyordum. Sesi yutan kalın halılar ve ağır duvar goblenleriyle fazla sessizdi. Yumuşak bir ışık, pastel renkler, huzurlu. Ta ki güllerin kokusunu alana kadar. Koşamayacak kadar çok titrediğim için perdelerin arasına daldım ve muttaların gelmesini bekledim. Nihayet orada muttaların olmadığını anladım. O zaman aldığım koku neydi? Gerçek güller mi? O korkunç şeylerin yetiştirildiği bahçeye yakın olmam mümkün müydü? Koridor boyunca ilerledikçe koku daha da güçleniyordu. Belki gerçek muttalar kadar güçlü değildi ama kanalizasyon ya da patlayıcılarla rekabet etmediği için daha saftı. Bir köşeyi döndüm ve kendimi iki şaşkın muhafıza bakarken buldum. Barış muhafızları değillerdi elbette. Artık barış muhafızı diye bir şey yoktu. Ancak 13'ün gri üniformalı derli toplu askerleri de değillerdi. İsyancıların yıpranmış toplama kıyafetleri içinde biri kadın, biri erkek, iki kişiydiler. Bandaj içinde ve sıskaydılar. Gülleri açılan kapıda nöbet tutuyorlardı. Girmek için hamle yapınca silahları önümde bir X oluşturdu. "İçeri giremezsiniz küçük hanım," dedi adam. "Asker," diye düzeltti kadın. "İçeri giremezsin asker Everdeen, başkanın emirleri." Orada durup sabırla silahlarını indirmelerini, o kapının arkasında ihtiyaç duyduğum bir şeyin olduğunu ben söylemeden anlamalarını bekledim. Bir gül, tek bir gonca. Onu vurmadan önce Snow'un yakasına tutturmak için. Varlığı muhafızları endişelendirmişe benziyordu. Hamid'i çağırmaktan bahsederlerken arkamdan bir kadın sesi yükseldi. "Bırakın girsin." Sesi tanıyordum ama kime ait olduğunu çıkaramamıştım. Dikişten, 13'ten ve kesinlikle Kapitol'den değildi. Kafamı çevirdim ve kendimi 8. mıntıkanın komutanı Paylor'ın karşısında buldum. Hastanedeki halinden çok daha yıpranmış görünüyordu ama hangimiz yıpranmamıştık ki? "Benim yetkim ne?" dedi Paylor. "O kapının arkasındaki her şeye hakkı var." Bunlar Coyne'in değil, onun askerleriydi. Silahlarını hiç soru sormadan indirip geçmeme izin verdiler. 34. Ayrımın Sonu. Sayfa 379. Devamı 35. ayrımda.